Ben Can Deniz, kendimi tanıtayım. Engelsiz erişim üyesiyim. Benden bu kadar. Diğer misafirlerimize geçelim. Harika. İki misafirimiz var bu gece. Bugün köylerin araba sürmesi projesini, NFB'nin bu projesini tartışmak için buradayız. Bu konu hakkında bilgi almak için. Anıl burada. Anıl NFB'nin icra kurulundaki direktörlerinden bir tanesi. Ve Karl Belanger erişilebilirlik uzmanı. Burada ikisi beraber bulunuyorlar bu gece. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Karl, Anıl ya beni... buradayım. Ben Karl Belanger. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyabiliyorsunuz. Sanırım bizim bağlantımız koptu ama tekrar geldik. Buradayız. Benim adım Anıl. NFB'nin körlük girişimlerinin direktörüyüm. İcra direktörüyüm. Ben de Karl. Erişilebilirlik analistiyim NFB'de. Teknoloji ile alakalı NFB'nin teknoloji desteğini sağlıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Biz de sizi misafir etmekten mutluluk duyuyoruz burada. İsterseniz konuya geçelim hemen. Konumuz biliyorsunuz köylülerin araba sürmesinin önündeki zorluklar, engeller. Bazı insan, birçok insan otonom arabalar geliştikçe köylülerin araba kullanacağını düşünüyorlar. NFB tabii farklı düşünüyor. NFB farklı bir şekilde bir başlangıç yaptı bu köylülerin araba kullanmasının önündeki engelleri çözmek için. Nasıl başlamışsınız? 2004'te başlamıştınız galiba. Evet, 2004'te başladı. Otonom arabaları tartışmasının etrafında da aslında biz bir takım tartışmalar yürüttük. Bizim o zamanki başkanımız Mark Maurer, organizasyon olarak, bir başkan olarak biz kendimize büyük aslında hedefler koyduk ve körlerin toplumda daha fazla bir rol alması, toplumun köylerin yapıp yapamayacağı konuları hakkındaki düşüncelerini değiştirmek için bir yola çıktık. Bunlardan bir tanesi de araba sürmek. İnsanlar köylerin araba kullanamayacağını düşünüyorlar çünkü görsel bir aktivite olduğunu sanıyorlar. Çünkü ya yoru görmeniz gerekiyor, işte yayaları görmeniz gerekiyor, doğru kararlar vermek, araba kullanmak için görmeniz gerektiğini düşünüyor insanlar. Ancak biz buna hayır dedik. Biz bunu aslında bu paradigmayı değiştirmeye geldik. Biz dedik ki güvenli bir şekilde araba kullanmak için başka araçlardan yararlanarak bu bilgilere erişebiliriz. Yani yolda ne var, yayalar var mı, kim var? Biz de dedi ki farklı üniversitelerle işbirlikleri geliştirelim. Farklı araştırmacılarla, üreticilerle çalışmaya başlayalım. Şu an bizim başkanımız Mark Riccobono, o zamanlar bu konunun bu işbirliği geliştirmelerinin başına geldi. Körlülerin araba kullanması engelini, araba kullanması konusunu biz ele almaya başladık. 2009-2010 yılı geldiğinde biz bayağı bir aşama kaydetmeye başlamıştık. Bu konudaki ortaklarımızı bulduk bazı üniversitelerden. Onların robotik departmanlarıyla çalışmaya başladık. Ondan sonra otonom arabaları üretmeye çalışan, araştırmalar yapan üreticilerle işbirlikleri yapmaya başladık. Otonom Togg Robotics bunlardan bir tanesiydi. Hep NFB, Virginia Tech Üniversitesi ve Togg Robotics olarak bu araştırma projesine başladık. Bu araştırma projesinin amacı görsel olmayan ve körlerin araba kullanmasını sağlayacak teknolojiler geliştirmekte. Şimdi ya şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu işe başlarken onlar da inanmıyor. Ya kimse bizden başka kimse inanmıyordu. Bu üniversitede inanmıyordu körlerin araba kullanabileceğine ya da Togg Robotics şirketi de inanmıyordu. Diyorlardı ki ya otonom araçlar geldiğinde arabaya bir körü direksiyonu koyarsın. Ondan sonra arabayı programlarsın. Ancak o şekilde bir kör araba kullanabilir diyorlardı ama biz dedik ki hayır, biz körlerin öyle bir şey yapmasını istemiyoruz. Pasif olmasını istemiyoruz. Onların kontrol direksiyonun başında olmasını istiyoruz. Ya yani biz arabanın kaza yapmasını istemiyoruz. Ancak eğer arabayı çarpma tehlikesi yoksa demek ki direksiyon başında da değilsiniz demektir. Dedik biz dedik ki bu bilgiye araba kullanmak için gereken bilgiye körlerin erişimini artırmak istiyoruz dedik. Sanırım teknolojinin faydalarından birçok insan haberdar. Teknoloji birçok probleme çözüm getiriyor aynı zamanda. Teknoloji birçok bilgiyi erişimimize sunuyor. Şimdi GPS var, kamera var, ne bileyim, LiDAR teknolojisi var. Bu teknolojilerin hepsini kombine ederek bir çözüm yaratabiliriz. Şimdi insanların, körlerin araba kullanması için ihtiyacı olan ya da herhangi bir insanın araba kullanmasına ihtiyaç duyduğu bilgi şerit üzerinde mesela durmak, belli bir şerit üzerinde arabayı sürmek, farklı ortamlar için farklı hızların farkında olmak. Şimdi biz kör sürücülere bu bilgiyi açmak, bu bilginin erişimini sağlamak için mesela şerit üzerinde kalmak ve hız kontrolünü sağlamak için neler yapabiliriz diye düşündük. Şimdi birçok faktör var bu konuda, başka faktörler var. Elindeki engeller mesela, bu engelleri nasıl aşabilirsiniz? Bu engellerin etrafından nasıl dolaşabilirsiniz? Fiziksel engellerden bahsediyorum. Biz birçok çalışma yaptık bu bilgiyi körlerin erişimini sağlamak için. Şimdi air hockey insanlar oynuyor mesela. Masada hockey oynamak için belli bir düzenek geliştirmişler. Bu düzeneği biz kullandık ve hava basıncıyla dokunsal bilgileri iletmenin bir yöntemini bulduk. Hava basıncı kullanarak, ya yani biz bu teknolojiyi kullanmıyoruz şu an ama bence bu teknolojiyi bilgileri farklı bir şekilde sunmak, körlerin erişimine sunmak için kullanabiliriz. Yani bu bir örnekti sadece. Ya birçok farklı fikir düşündük. Hiçbiri belki gerçek olmadı ama biz farklı teknolojinin kullanım anlamları için elimizden geleni yaptık. Yani farklı bir şekilde düşünmeye çalıştık. Şimdi başka bir teknolojiden bahsedeyim isterseniz. Ellerinizin parmak boğumlarını kullanarak bilgi iletimi gerçekleştireceğimiz bir yöntem daha kullanmaya başladık. Bu yöntemle GPS, LiDAR, hız gibi birçok bilgiyi ve arabanın göreceli olarak yoldaki pozisyonunu ileten bir teknolojiyi üzerine eğilmeye başladık. Şimdi şerit üzerinde nasıl kalabileceğinizi sağ elinizin parmak boğumlarına titreşim yoluyla ileten bir teknoloji üzerine çalıştık. Mesela sağa döndüğünüzde sağa doğru git. Mesela sizin yüzük parmağınızdaki motor ya da parmaklarınızdaki motorlar hareket ediyordu. Mesela diyelim soldan sağ parmaklarınıza doğru motor gidiyordu. Motor titreşimleri gidiyordu ve demek ki işte sağa dönmeniz gerekiyor diye anlıyordunuz. Şimdi titreşimler hareket ettiğinizde ve kendinizi hizaladığınızda şeritle aynı hizaya getirdiğinizde titreşimler duruyordu. Şimdi burada sağ ve sol parmaklarınızın arasındaki titreşimi dengeliyordunuz. Şimdi gören biri araba kullandığında genellikle statik bir şekilde duruyorlar ve kendilerini, pozisyonlarını, aracın pozisyonunu ayarlamak için küçük değişiklikler yapıyorlar. Biz de görsel olmayan bir ölçüde bunu nasıl iletebiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir çözüme ulaştık. Yani şöyle bu yani şöyle yapamazsınız tabii. Yani arabaya binip eldivenleri takıp bu yöntemi kullanamazsınız. Bunu anlamanız, bunu pratik etmeniz gerekiyor. Yani görseniz de öyle aslında. Yani direkt arabaya oturup kullanamıyorsunuz arabayı. Sürücü kursuna gitmeniz gerekiyor. Ehliyetiniz olması gerekiyor. Bir eğitim almanız gerekiyor bu konuda ya. Başka bir teknoloji daha var. Speech adında bir teknolojiden bahsediyorum. Sizin oturduğunuz koltuğun titremesini sağlayarak bilgi iletimini gerçek kılan bir teknoloji. Bacaklarınızın oradaki koltuk ve yaslandığınız taraf, koltuğun yaslandığınız tarafı titriyor ve size bu şekilde bir bilgi iletiyor. Şimdi ve doğru bilgiyi almanızı sağlıyor. Böyle bir teknoloji gelişti. Şimdi hızınızı anlamanız için koltuk titriyordu. Mesela şöyle titreşim arkanıza geldiğinde, mesela sırtınız titrediğinde yavaşlamanız gerektiği anlamına geliyordu. Boynunuza doğru gittiğinde durmanız gerekiyor anlamına geliyordu. Bacaklarınıza geldiğinde de hızlanabilirsiniz demek oluyordu bu. Bu tabii bu teknolojilerin bir arada çalışması için bir örnek çalışmasını anlatmak için bir örnek vereyim. Şimdi yolda araba sürüyorsunuz diyelim, önünüzde bir kutu var. Şimdi sağa ya da sola dönmenizi anlatan, size o mesajı veren, bilgiyi veren bir teknoloji eliniz aracılığıyla oluyor. Hangi tarafa dönmeniz gerektiğini eliniz aracılığıyla anlıyorsunuz. GPS gibi mesela siz solundan geçebilirsiniz kutunun. Sonra önünüzdeki yolun net ol, yani engelsiz olup olmadığını anlamak için de farklı titreşimler alıyorsunuz. Ve ona göre kendinizi tekrar şeritte hizalayıp alayıp, şimdi kutuya yaklaşırken, önünüzdeki engele yaklaşırken hızınızı da düşünmeniz gerekebilir. O hız bilgisini de biz farklı bir titreşim teknolojisi, dokunsal titreşim teknolojisi yöntemiyle aktarıyorduk. Şimdi belki işte geliyorsunuz diyelim, kutuya çarpmak üzeresiniz. Hızınızı azaltmanız gerekir. Orada da o titreşimi alıyorsunuz. Şimdi benim şimdi iki şey yapabilirsiniz. Kutunun etrafından dolaşabilirsiniz ya da kutuyu hızınızı yavaşlatırsınız, durursunuz. Ama tabii kutuya çarpabilirsiniz de isterseniz. Hani seçenek size kalmış. Ya ben hikayeyi anlatıyorum ama siz beni durdurabilirsiniz bu arada. Eğer sorularınız varsa bu teknolojiler konusunda, bahsettiğim kurgu konusunda, ya körlerin araba kullanmasını mümkün kılan teknolojileri biz bir aslında demo ile gerçekleştirdik. 2011'de bizim ortaklarımızla beraber bizim başkanımız Ricky Bono arabaya bindi. Bir hibrit araç kullandık bu demoyu yapmak için. Tabii şimdi o zaman diğer hibrit bir araba kullandık. Çünkü orada kullandığımız diğer teknoloji parçalarını da içeriyordu bu araba. Daytona Uluslararası yarış pistine gittik biz ve bunun bir videosu da var. Görmek isterseniz, izlemek isterseniz blinddriverchallenge.org sitesine giderseniz bizim başkanımız Ricky Bono arabayı kullandı ve yaptığı ilk şey neydi biliyor musunuz? Ya ne yaptı ya neler yaptığımızı unuttum, süreci unuttum. Bir engel parkurundan geçti. Birçok şeyin etrafından, iki engelin arasından geçti. Bu navigasyonun mümkün olduğunu göstermek için ve en önemlisi de bir minibüsün arkasından gidiyordu. Bu biz bunu tabii şey dedik, yani bazı insanlar inanmıyordu ama biz bunun programlamadığını, yani otonom olmadığını, gerçekten de körün bir şoför olarak araç kullandığını göstermek için birçok kutu koyduk yolun ortasına ve başkanımız Zeki Bono kendi kontrol ederek direksiyonun başında o engellerin etrafından dolaştı ve o hatta önündeki minibüsü bile geçti, yani solladı, yani öyle söyleyeyim. İnsanları işte göstermeye çalışıyorduk biz bir körün de araç kullanabileceğini ve direksiyon başına oturarak yapacağını, bunu otonom bir şekilde değil, programlanmış bir şekilde değil, kendi yeteneklerini, uzuvlarını, kendi teknolojilerimizi kullanarak. Tabii biz bundan bayağı bir yarar sağladık hem bu demodan. Şimdi bir sorumuz var. Şimdi diyelim direksiyon başına bir körü direksiyon başına koyduğumuzda Türkiye'de oluyor tabii, böyle şeyler oluyor. Türkiye'de bir körü direksiyon başına koyduğumuzda hep önce akıllarına gelen şey otonom arabalar oluyor. Körlerin arabayı sürebileceğini düşünmüyorlar. Yani körlere kontrolü verdiğinizde biraz endişelenmeye başlıyorlar. Şimdi körlerin bazı görenlerin bazı çekinceleri var bu konuda. Orada mesela oradaki insanların tepkisi, görenlerin tepkisinin ne oluyor bir körü direksiyon başına koyduğumuzu? Biliyorsunuz biz kör olarak ya biz birçok farklı fikir var tabii, yani toplumda körler olarak, görenler olarak. Körler bu konuda, bazı körler var çok heyecanlar. Bazıları da hiç inanamıyor. Yani körlerin kendisi bile inanamıyor. Ya birçok farklı spektrumda farklı görüşler var bu konuda. Körlerin kendi içinde bile, yani bırakın görenleri. Şimdi buradaki sıkıntılı konu İnsanların bunun mümkün olduğuna inanması, inandırmak onlara. Şimdi birçok teknolojiyi geliştirirken şimdi o teknolojilerin neden başarılı olmayacağını kanıtlamak için birçok fikir öne sürebilirsiniz ve biz de bunları tespit etmeye çalıştık. Yani ben insanların bir şeyleri yapamazsınız demesilerini seviyorum. Çünkü benim yani ben insanların ya yani şunu yapamayız, bunu yapamayız demelerini seviyorum. Çünkü onlar bunu mümkün olduğuna inananlar için ilham oluyorlar. Yani bunu mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışanlar için ilham. Yani yapamıyorlar dedikçe bunları kanıtlamak, aksini kanıtlamak isteyenler çıkıyor ve başarıyorlar. Siz bu arabayı kullandınız mı peki? Onu sorayım. Ya evet kullandım ben. Diyor ki Bono da kullandı. Ben de kullandım bu aracı ve şunu söyleyeyim. Ben aynı teknolojiyle şöyle söyleyeyim, ya herhangi bir şey ters gitmedi. Baskı hissediyorsunuz üzerinde tabii. Ricky Bono da aracı kullanırken muhtemelen onu hissetmiştir. Herhangi bir şey, ben mesela başka bir araçtaydım. Beni de eğitiyorlardı. Şimdi herhangi bir sorun olmadı. Ricky Bono da biraz stresliydi çünkü eğer bu deney başarısız olsaydı Rezil olacaktık yani, öyle söyleyeyim. Sen şöyle söyleyeyim. Görüşünü görmenin 25 yaşında kaybetmiştin. Direksiyonun başına geçmek senin için yaz herhalde güzel bir şey olmuştur. Evet, ben kör olduğumda anahtarı teslim etmek zor olmuştu. Araç kullanmayı bırakmak zor olmuştu. Ricky Bono biraz farklıydı bu konuda. Hani o hiç yasal olarak araba kullanmamıştı. Hep böyle şey sağa dön sola dön diyen birileri kullanmıştı. Onun için biraz daha farklıydı o arabayı kullanmak tek başına. Şimdi ikinci bir konudan bahsetmem gerekirse araba kullanan daha önce araba şöyle söyleyeyim. Daha önce araba kullanmış birinin sonra kör olduktan sonra araba kullanması bu konuda bir araştırma yaptık. Yani daha önce gören olarak araba kullanmış biri kör olduğunda herhangi bir avantajı olmuyor. Yani Ricky Bono belki benden daha iyi bile olabilirdi bu konuda, çünkü kararlılığıyla azmiyle işte hiçbir kimse önünde duramıyordu onun, öyle söyleyeyim. Yani çok güzel bir deneyimdi. Şimdi hikayeye geri dönersek, şimdi sonra ne oldu? 2011'den sonra ne oldu? Şimdi evet gittik. Ya bu işe başlarken neler yapabileceğimizi hiç bilmiyorduk. İnsanlar yani bunun bir aslında delilik olduğunu düşünüyorlardı. Bu araştırma projesinin sonunda nasıl çıktılar alabilirdik bilmiyorduk. Yani biz buna başlarken yoldan ziyade masa başında çalışmaya başladık. Yani teknolojiler de gelişti o arada. Son 20 yılda birçok teknoloji geldi geçti. Tabii bunun toplumsal baskısı da vardı. Tabii birçok farklı dinamiği vardı yaptığımız işin. Yani şöyle söyleyeyim, birçok kamuoyu fikri vardı. Yani bir kör bir araba kullanması ne kadar etik, yani ne kadar mantıklı bir sorun olmasına karşı bizim hedefimiz neydi biliyor musunuz? Bizim hedefimiz körlerin bir yolda tek başlarına bağımsız olarak araba kullanmasını sağlamaktı. Yani bizim burada yani belki hani amacımız belki hemen yapmak değildi bunu, ama partnerler, ortaklar bularak toplumdan destek alarak, araştırma ortakları bularak neyin mümkün olabileceğini, belki ileride neyin mümkün olabileceğini göstermekti. Şimdi Google en başta otonom araçlar geliştirmeye başlamıştı. Biz onlarla çalışıp bu teknolojiyi geliştirirken Google köyler için de erişilebilir olmasını sağlamak diye, yani her şey için, insanların yaptığı her şeyde bu geçerli oluyor. Ya işte başta olmasa bile biz sizin için halledeceğiz, sorunları çözeceğiz. Ama biz şimdi insanların bunu yapmasına, bizi düşünmeden bir şeyler yapmasına izin verirsek ortaya düzgün sonuçlar çıkmayacağını biliyoruz. Yani bizi düşünseler, yani niyetleri iyi bile olsa sonuçta ortaya çıkacak şey her zaman bizim işimize yaramayabilir. O yüzden biz bu işin en başından itibaren bu sürece dahil olmak, köylerin araba kullanma sürecine dahil olmak istedik. Yani biz bu projeye başlarken yapmak istediğimiz şeylerden biri de buydu işte. Bu bizim için yapılan şeylere en baştan bizim de katılmamız. Ben ya mesela General Motors, Ford, bunlar Waymo ya da Cruise gibi şirketler otonom araçları geliştiriyorlar. Birçok araştırma yapılıyor bu konu üzerine. Bizim şöyle söyleyeyim, bizim de birçok saygımız çok büyük onlar için, ama onlar da bizim araştırmalarımızı, bizim bu yaklaşımımızı çok değerli buluyorlar ve biz şöyle düşünüyorlar. Bir yatırım yapıyorlar ve insanların yani sadece körlerin kullanabileceği bir araç üretmek istemiyorlar. Yani onların amacı herkesin işine yarayabilecek daha iyi araçlar, tüm herkesin işine yarayabilecek otonom araçlar üretmek. Şöyle bir şey oluyor. Mesela geliyorlar bize bu ortaklar, araştırma ortakları. Diyorlar ki ya erişilebilir bir araç oluşturursak kaç kör bu aracı sürmek ister? Cevap şöyle. Onlara diyoruz ki yani birçok insan bundan faydalanamayacak. Çünkü insanların ekonomik durumu yetmeyecek. Bizim bu hayalimize inanmak istemeyecekler. Otoriteler bunun tehlikeli olduğunu söyleyecek belki. Bu araçlar pahalı olacak. Sadece zenginler, muhtemelen o zenginler alabilecek bu araçları. Şimdi bizim onları düzeltmemiz gerekiyordu. Biz dedik ki şöyle söyledik. Ya yapılamaz diyorduk başta. Ama şöyle söyleyeyim, ya biz en başa gidersem hani insanlar yapamaz derken bunun bize ilham vermesi gerekiyor. İnsanlar bunu şey sormaması gerekiyor. Yani ya şöyle Körler kaç tane alır dememek lazım burada. Bu aracı kaç tane köre satabiliriz dememek lazım. Şöyle dememiz gerekiyor. Bu araç diğer insanların hayatını nasıl etkileyebilir? Ne kadar iyileştirir herkesin hayatını? Yani şöyle, siz zaten o kadar iyi bir otonom araç yaparsanız sadece körler için değil herkese satabileceksiniz. Taşımacılık, ulaşım herkes için. Yani sadece körler için değil, farklı engellere sahip başka insanlar için de çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Bir insanın şu an engelli olmaması demek değildir ki bir insan hiç engelli olmayacak. İleride hiç böyle bir şeye ihtiyacı olmayacak demek değil tabii. Şöyle söyleyeyim. Tekerlekli sandalye kullanan insanlar bu aracı kullanacak. Tabii görüşünü kaybetmeye başlamış insanlar bunu kullanabilecek. Belki görenler bile geçici olarak bu araçları kullanma ihtiyacına gelebilecek. Yani bu herkes için bir yatırım. Sadece körler için bir yatırım değil. Bunu söylediğimizde tabii hani onların da çok hoşuna gidiyor bu. Yani sadece körler için değil, herkes için yapmaları gerektiğini onlara hatırlatmamız. Şimdi bizim de bu konuda uzmanlığımız var. Artık biz birçok şey öğrendik bu araştırmalarımızın sonunda. Biz de onlara yardım etmekten mutluluk duyuyoruz, destek olmaktan, o ana akım şirketlere destek olmaktan. Peki başka bir konudan konuşalım. Şimdi bir Dan Parker hız sınırını geçen ilk kör olmuştu sanırım. Şimdi nasıl oldu bu iş? Bu konudan bahsedebilir. Dan Parker ya çok çok harika biri. Yani şöyle söyleyeyim. Birçok kör var işte. Kör araba kullanmak istiyorlar. Everest'e tırmanmak istiyorlar. Ben o körlerden biri değilim ama bu farklı şeyler yapmak isteyen körler var tabii. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar ve körlerin ellerinden ya istedikleri her şeyi yapabildiklerini kanıtlamak için ilham oluyorlar herkese. Şöyle Dan Parker bisiklet, motosikletle, arabayla birçok hız limitini, hız limiti rekorunu kurdu. Tabii o şöyle söyleyeyim, bir körün Guinness Rekorlar kitabına girmesi onun sayesinde oldu. Şimdi bu hız limiti rekorunu kırdı. Yani şimdi ya bunu yapmak isteyen başka bir gören biri de bu hız rekorunu kırıp Guinness Rekorlar kitabına girebilirdi. Ya şöyle göz bir şeye takardı ya, mesela diyelim göz bandı takıp yapabilirdi. Şimdi Dan, şöyle söyleyeyim, Dan'la tanışma fırsatı bulduk ve bu kendi aracını kullanarak yaptı tabii, bu hız limitini aştı. Şimdi onun aracını sadece işte körlük bakımından değerlendirmek lazım. Belli bir hızı aştığınızda arabanın birçok farklı tasarımsal açıdan elverişli olmasına da dikkat etmek gerekiyor. Dan Parker'ın aracı aynı zamanda onları da göz önünde bulundurarak bazı tasarım aşamalarından da geçmişti. Şöyle söyleyeyim, arkadaşlarıyla çalışarak yani şimdi düz bir çizgide gitme ile alakalı teknolojiler geliştirme konusunda da birçok aşama kaydetmiş. Yani şöyle söyleyeyim, ya bu belli bir hızın üzerine giderken birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, benim için ya onun ya şöyle söyleyeyim, onun arabasını duyduğunuzda şey böyle onu duyduğunuzda şey diyorsunuz. Yani normalde hızlı giden arabaların gürültüsünden hiçbir şeyine odaklanamıyorsunuz değil mi? Şimdi ama Dan Parker'ın tasarladığı araba hiç öyle değil. Onun motoru biraz sessiz çalışıyor çünkü o farklı çıktılar oluyor. O navigasyon sistemleri olsun, teknoloji sistemlerinden olsun, bunları duyması gerekiyormuş. O yüzden onun aracından o kadar fazla motor sesi çıkmıyor, farklı şeylere, bilgilere odaklanması açısından. Şimdi şöyle söyleyeyim, onun böyle bir şey yapması tabii hani başarılı oldu. Yani bu rekoru kırdı ama aynı zamanda bir kazayla da sonuçlanabilirdi. Ama olmadı tabii. Biz ondan birçok şey öğrendik. Biz de birçok şey öğrendik. Mesela bu araba kullanmak için gereken bilgileri zamanında nasıl zamanında alabilir? Nasıl hızlı bir şekilde o bilgileri alıp işleyip ona göre aksiyon olabilir? Dan Parker sadece bir araba kullanan biri değil, aynı zamanda bir mühendis, iyi bir mühendis. Tabii bu ekipte herkes var. Makine mühendisleri var, mühendisler var, başka insanlar var. Herkesin ayrı bir uzmanlığı var. Herkes burada bu ekipte büyük bir saygı görüyor. Ama ekip halinde yapıyoruz her şeyi. Onlar ekip halinde yapıyorlar. Ama tabii ekibin liderini de unutmamak lazım. Dan Parker bu ekibe liderlik yapıyordu ve bu ekibi yönlendiren oydu. Yani takım halinde her şey mümkün. Ama o takımı yönlendiren biri de lazım. Yani bunu söylemek istiyorum. Bu rekoru kırmak için onu iki kere iki araba kullanması gerekiyordu. Şimdi iki kere gidip gelmesi gerekiyormuş pistte. İki kere. Şimdi ilk geçişi yapmış. Rekoru kırmış. Tabii geri gitmesi gerekiyor. Bir saat sürüyor geri gitmek ve gerçekten o rekoru kırdığını herkese göstermek için bir kere daha gitmesi gerekiyormuş. Ama araba bozulmuş ortada. Ya tabii bu rekoru kırmak için geri gitmemiş. Yapamamışlar çünkü araç bozulmuş. Aracı düzeltmek, tamir etmek için birkaç saat beklemek zorunda kalmışlar. Bunu düzgün bir şekilde yapmak için ya ne olmuş, vitesle mi alakalı, şanzımanla mı alakalı bir sorun çıkmış bilmiyorum ama yani diğer güne ertelemek zorunda kalmışlar. Yani diğer gün gitmişler, sonra geri gelmişler diğer gün ve arabayı çalıştırmak için arkadan itmek zorunda kalmışlar. Yani tabii yani arabayı sonra tamir etmeyi başarmışlar. Sorunsuz olmuş ama hani başta bir sorun çıkmış yani her şey pürüzsüz değilmiş. Sonra diğer gün son günmüş tabii piste erişimlerinin olduğu yani o rekoru yani doğrulamak için geri gitmesi gerekiyormuş ve yapmış, başarmış. Her türlü engele rağmen şöyle söyleyeyim 2011'de bu Blind Driver Challenge etkinliğini gerçekleştirdik. Bu tabii bir fırsattı bizim için de. Yani şöyle söyleyeyim. Bu deneyim benim NFB üyesi olarak toplumun algısını aslında test etmek, algısını değiştirmek için yaptığımız en önemli projelerden bir tanesiydi. Biz şöyle söyleyeyim, bu dünyayı daha iyi yer haline getirmek için de aynı zamanda yaptığımız, imza attığımız bir projeydi yani. Şöyle söyleyeyim, beni en çok heyecanlandıran şey Dan Parker hakkında. İki farklı yaklaşım var burada. İki farklı teknikten yararlanarak bir körün araba kullanmasını bağımsız bir şekilde araba kullanmasını sağlamaya amaçlayan. Yani benim için çok heyecan verici çünkü sadece bir yaklaşım olmuyor. Bir yöntem yok. Birçok farklı yöntem var. Şimdi bunun gelecekteki iyi sonuçlarından bahsetmeden önce şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Yani tasarımı zor olabilir bu konuya eğilirken. Görenler mesela bazı tasarım tekniklerinden vazgeçemeyebilir. Mesela onların kendi alıştığı yöntemler var araba kullanmak için ama o da körlere hitap etmeyebilir. Körlerin de farklı tasarımlara ihtiyacı, farklı yöntemlere ihtiyacı olabilir. Şimdi siz bir üniversiteyle çalışırken bir sorun yaşadınız mı bu konuda? Bu görüş farklılıkları konuda. Evet, onlar şöyle, yani onlar geldiklerinde bu konuda biraz bazı sorunlar yaşadık. Onların uzmanlığı vardı ama burada bir anlayış farklılığı da vardı. Şimdi biz bu fikri hayata geçirirken dedik ya bu aracın bir köre uygun olması gerekiyor. Yani bir körün sürebileceği hale getirmemiz gerekiyor bu arabayı. Eşit ortaklar olmak için de tabii bu sorunların hepsini masaya koymak gerekiyor. Yani biz bunu en başta yaptık. Dedik ki yani böyle sorunlar olacak. O yüzden bunların hepsini en başta onlara söyledik. Bak böyle böyle yöntem farkları olacak. Siz görenleri düşünerek yapıyorsunuz. Biz körleri düşünerek yani körlere hitap edecek şekilde yapıyoruz. Bizim de bir birikimimiz var, sizin de birikimimiz var. Gelin birleştirelim. Bir ortaklık yaratalım yani dedik ki şöyle onlar biz derdik ki işte biz diyorduk ki onlara ya şöyle bir fikrimiz var diyorlardı. Ondan sonra mesela sorunlar oluyordu biz geliyorduk diyorduk ki işte böyle sorunlar var. Ondan sonra onlar geliyordu diyorduk ki böyle bir sorun nasıl aşabiliriz körler için. Biz de onlara fikir verince diyorlardı ki ya siz biliyorsunuz o zaman ne yaptığınızı yani. O yüzden böyle bir anlayış ortaklığı oluşmaya başladı aramızda. Yani bazen yani şöyle onların görüş farklılıkları vardı tabii yani bizim de farklı açıdan baktığımız yönler vardı. Bizim açık fikirli olmamız gerekiyor burada. Her fikire, her öneriye eşit ölçüde açık olmamız gerekiyor. Gerçek bir çözüme ulaşmamız için hepimizin fikirlerini sentezine aslında o sentezi kullanmamız gerekiyor. Onlar tabii farklı yöntemler öne sürüyorlar. Biz farklı yöntemler öne sürüyorduk. Yani biz sadece bir körlerin kullanabileceği bir araç kullanmak tasarlamak istemiyorduk. Biz herkesin kullanabileceği araçlar tasarlamak istiyorduk. Yani şimdi körlerin sadece kullandığı bir aracı alır yola koyarsınız bu araç o kadar satmaz biliyorsunuz yani sadece körler alırsa bizim multimodel yani çok modelli çok kişiye farklı farklı ihtiyaçları olan insanlara hitap eden bir araç tasarlamak istiyorduk biz. Bizim amacımız oydu. Şimdi gelecek hakkında konuşmaya başlarsak, şimdi otonom araçlar diyoruz. Otonom araç projeleri her yerde, her ülkede geliştiriliyor. Yani sanırım sadece Kaliforniya'da bunlar kullanılıyor. Arizona'da evet, Kaliforniya'da, Florida'da kullanılıyor bunlar. Yani farklı farklı yerler var. Bu araçlar tabii içlerinde sürücüler de yok. Yani şoför yok. Yani bunlar, bu teknoloji gelişiyor. Bu teknoloji yollara gelmeye bile başladı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin görüşleriniz bu konuda. Yani bu teknoloji köylerin geleceğini nasıl etkileyecek? Hem Amerika'daki hem Türkiye'deki köylerin geleceğini, yani işimize yarayacak mı? Siz ne düşünüyorsun? Gerçekçi bakmamız gerekirse bu konuya, biz bu konuda uzmanlığımız var. Otonom araçlar üreticileriyle çalıştık, araştırmacılarla çalıştık. Gerçekçi bir fikir öne sürmek gerekirse şöyle söyleyeyim. Biz de evet, bir otonom araçlarının, şöyle söyleyeyim, bu konu ulaşımda bir devrim olacak. Yani ben önce bunu ifade ederek başlamak isteyeyim. Evet, ya ileride bireysel olarak alabileceğimiz arabalar olacak mı? Evet, olacak. Ama şu anki otonom araç teknolojisi biraz daha şey olacak. Toplu taşıma üzerinde yürüyecek. Mesela diyelim taksileri düşünün. Şu an o taksiler otonom olacak mesela. Uygulamaya gireceksiniz. Diyelim taksi çağıracaksınız ve o taksi sürücüsüz olacak ve biz o taksilerle, otonom taksilerle istediğimiz yere gideceğiz. Yani bu bireysel satışlarda olur mutlaka, ama dediğim gibi işte zenginlere hitap ettiği için hani o, bu genellikle toplu taşıma üzerinden gidecek. Yani toplu taşıma çözümü olarak düşünebilirsiniz. Şu an o şekilde geliştiriliyor. Yani hani tek bir kişi oturup hani o araca sahip olmayacak. Öyle söyleyeyim. Tabii sosyoekonomik ve çevresel sonuçlarını da düşünmek gerekiyor. Bunun hani herkesin, düşünsenize, bir arabası olacak. Otonom aracı. Herkes o arabanın içinde, İşte ne bileyim, herkes çevreyi kirletecek belki. Yani gerek yok mesela herkesin bir arabası olmasını. Bunun sosyoekonomik ya da ne bileyim başka çevresel sorunlarını düşünmek lazım. Onu düşündüğümüzde toplu taşıma odaklı bir sürücüsüz araç teknolojisi, sürücüsüz otonom araç hayali daha mantıklı olacaktır. Ya yani benim için de öyle. Şöyle söyleyeyim. Genellikle filo stili geliştirilecek ve kullanılmaya başlayacak ve genellikle şöyle söyleyeyim. Yani şu anki toplu taşıma kullanan insanları düşünün. Sadece toplu taşımanın olduğu yerde kullanabilirsiniz toplu taşıma araçlarını. Ama otonom araç kullandığınızda toplu taşıma yöntemlerine alternatif olarak istediğiniz her yere gidebilirsiniz bu araçlarla. Şöyle söyleyeyim. Bunun sosyoekonomik sonuçları da olacak. Mesela diyelim taksi şoförleri bazı yerlere gitmiyor mesela. Diyorsunuz, bir yer söylüyorsunuz, işte ne bileyim, bazı mahallelere gitmiyor. Ya ben buraya gitmem diyor mesela. Ben şuraya gitmem diyor. Ama mesela siz otonom araçları kullanmaya başladığınızda, direksiyonun başında kimse olmadığında istediğiniz yere gidebileceksiniz o arabayla. Yani bunun, şöyle söyleyeyim, çevresel imaları, çevresel etmenleri de olacak. Şu anda elektrikli araçları, yani karbon emisyonunu düşürmek için elektrikli araçlar alternatif üzerine düşünüyoruz. Bu toplu taşıma sorununu çözmek için otonom araçlar üzerine düşünüyoruz. Farklı farklı teknolojilerin bir sürü farklı faydası olacak. Birçok farklı teknoloji şu anda çeşitli geliştirme süreçleri içinde. Şöyle söyleyeyim, toplum fayda gördükçe bu teknolojilerden, biz körler olarak da aynı fayda göreceğiz. Ben böyle bu şekilde düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sanırım bir soru daha soracaktım. Ya şöyle söyleyeyim, engelleri aşıyorsunuz. Tabii engellerin etrafından dolaşıyorsunuz. Otonom araçları düşünüyorum ben mesela. Bu teknolojileri düşündüğümüzde araçlar mesela trafik ışıklarının, şöyle söyleyeyim, bunları da anlayacak bu mesela otonom araçlar, değil mi? Bunlar entegre olacak trafik ışıklarıyla. Bu çok güzel bir inovasyon olacak. Şöyle söyleyeyim, otonom araçlar aynı zamanda tek başına geliştirilmiyorlar. Aynı zamanda bunun altyapısını da hazırlıyorlar. Şu an geliştiriciler, üreticiler, bunlar trafik ışıklarıyla entegre olacak, bunlar yollarla entegre olacak. Diğer araç, yani araçlar arasında haberleşme gerçekleşecek. Yani bu araçlar sizin, bizim, yani öyle sıradan bir sürücünün olmadığı, yani sahip olmadığı bilgilere sahip olacak. Sadece ışığın yeşile dönmesi, kırmızıya dönmesi değil, yani bu ışığa gelmeden daha ışığın durumunu anlayacaklar bunlar. Bunlar bazı altyapı değişiklikleri gerektirecek. Birçok araca teknolojiler kullanılmaya başlayacak. Bunun kendi altyapısı olacak. Yani tamamen farklı bir sistem olacak. Bu hepimiz için bir kazanç olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Ve körler de bu işin içinde artık, bu teknolojiye, bu geliştirmeye katkıda bulunuyorlar. Çok güzel bir şey bu. Şimdi belki de hani soru cevap bölümüne geçebiliriz. Sorularınız varsa dinleyicilerden ya da ne bileyim moderatörlerden, hostlardan sorularınızı alabiliriz. El kaldırarak sorularınızı sorabilirsiniz. Kendiniz onu duymadığını soruyor. Onu. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Ayça'dan gelen bir soruyu sormak istiyorum. Hemen soracağım. Ya da Ayça'nın sormasına izin vereceğim. Mikrofonu açacağım. Şimdi bu soruyu Candeniz Ayça konuşabilirsin şu an. Açtım mikrofonu.
Merhaba, Gökhan Güngör, ben Ayça ile beraber izliyoruz. Oradan soru soracağım. Benim sorum şöyle, bu uygulama güzel bir uygulama ve heyecanlandırıyor ama herkesin bir araba yapıp her körün deneyimleme şansı yok şimdilik. Bunu bir simülasyon aracı yapıp hem de mesela yarış oyunlarında hani herkesin oynadığı, görenlerin de oynadığı yarış oyunlarına da bağlanıp orada görenlerle aynı koşullarda yarışabileceğimiz ve o titreşimle arabayı kullanmayı yönlendirebileceğimiz bir deneyimleyip hem de bunu geliştirme şansları oldu mu? Hem de böyle bir şey geliştirildiğinde belki projeye de bir katkısı olurdu. Projenin daha iyi şeylere ulaşması için de bir kazanç getirme hem de insanların psikolojik olarak da simülasyonda da deneyerek daha kabullenebilecek, kabul edebilecekleri bir aşamayı da aşmak açısından da yararlı olabilirdi diye düşünüyorum. Böyle bir uygulama var mı Amerika'da? Yapıldı mı bu çalışmalardan
Tamam.
yararlanarak?
So Gökhan Güngör, who is a member of ours, has a very interesting question.
Gökhan Güngör'ün ilginç bir sorusu var. Şimdi bu soruyu çeviriyorlar. İnsanların ne yaptığınızdan ya bu sürecin nasıl geliştiğinden haberdar olması için, bunu deneyimlemesi için NFB ya da Amerika'daki başka bir organizasyon araç simülasyon uygulamaları geliştiriyor mu? Diğer körlerin de bunu deneyimlemesi için. Çünkü her körün yani birçok körün bu aracı deneyimlemesi, bu aracı sürmeyi deneyimlemesi mümkün değil zaten hani. Ama tabii bunu simülasyonla mümkün kılabiliriz. Yani bu fikir hiç aklınızdan geçti mi? Böyle bir simülasyon yaratmak, insanlara bu teknolojiyi deneyimlemelerini sağlayabilecek bir simülasyon yaratma fikri. Ve bu aslında bu farkındalığı da artırabilir görenler arasında. Hani belki insanlar gören insanlar da daha iyi anlayabilir bu teknolojinin faydalarını. Herhangi bir şey düşündünüz mü böyle bu konuyla alakalı? Brian Driver Challenge ile alakalı yani 2010'da çalışmalar yaparken biz bir demo yaptık. Evet bir simülatör de geliştirdik aslında siz. Mesela şey vardı, fiziksel bir sandalye vardı, araç koltuğu gibi oturuyordunuz, direksiyon vardı önünüzde mesela, titreşimler falan her türlü şeyle deneyimleyebiliyordunuz bu aracı kontrol etmenin yollarını. Tabii tabii bunu devam ettirmedik. Biz Blind Driver Challenge eforunu biz otonom araçlar üzerinde çalışmaya kaydırınca tabii buna da devam etmedik. Ama o zamanlar böyle bir simülasyonumuz vardı. Şöyle söyleyeyim, biz otonom araçlar üzerinde çalışmaya başladığımızda bireylere bunlar bu otonom araçları deneyimleme fırsatı verdiğini fark ettik. Bizim bu iş ortaklarımız Waymo olsun, başkaları olsun. Biz mesela Las Vegas'ta bunu deneyimleme şansı bulduk. Bu ilk ürünlerini denedik otonom araçların. Bu aracı şöyle söyleyeyim yani aracı kontrol etmiyordu kimse. Otonom bir şekilde araç kendisi de ilerliyordu. Biz o aracın içinde otonom sürüşü deneyimliyorduk. Şöyle söyleyeyim, birçok farklı şöyle söyleyeyim ya ya ben bu konudaki ya Türkiye'de neler yapıyorlar bilmiyorum, yapıyorlar mıdır, başka ülkelerde neler yapıyorlar, dünya çapında yapıyorlardır. Hani belki şeyi deneyimleyemezsiniz titreşimi falan ama otonom araçları sürmeyi deneyimleyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, siz bu proje kapsamında bir plan yaptınız mı? Şimdi bu otonom araçlar bize dokunsal bir şekilde geri bildirim verecek mi? Yani böyle bir planınız var mı gelecekte böyle bir şey? Şöyle söyleyeyim, biz geri bildirim veriyoruz. Mesela otonom araçları düşündüğümüzde şunu da göz önünde bulunduruyoruz. Yani bir kör bindi diyelim arabaya. Bu körün otonom araçla alakalı birçok bilgiye ihtiyaç duyması gerekecek. Bunu biliyoruz. Biz de şundan emin olmaya çalışıyoruz. Yani bir kör yolcu otonom arabaya bindiğinde o bilgiye ulaşabilsin. Biz bunu istiyoruz. Evet, bunun üzerine çalışıyoruz. Ya her şeyi, ya mesela gittikleri, yanından geçtikleri binaları bilsinler istiyoruz, caddeleri bilsinler istiyoruz. Yani tabii yani birçok farklı bilgi geliyor. Bazı insanlar müziği kontrol etmek istiyorlar, ses sistemini. Bazı insanlar farklı bilgilere erişmek istiyorlar. Biz tabii bu bilgileri körlerin erişimini sağlamak istiyoruz. Teşekkür ederiz verdiğiniz cevap için. Şimdi başka bir soru, Mikail'den bir soru geliyor. Şimdi Mikail konuşabilirsin, sorunu sorabilirsin bize.
Merhabalar. Merhaba. Merhaba.
Benim size 3 adet sorum olacak. Şimdi bu bahsetmiş olduğunuz araçlar, yani bu teknolojiler elbette güzel. Hani bunun ilerleyen yıllarda daha modern, daha güzel halleri çıkacaktır ama ya benim kafama takılan şey şu oldu. Şimdi mesela diyelim ki bir arabayla yolculuk yapıyorsun. Şimdi karşına atıyorum mesela büyük bir otobüs çıktı. Sen bunu nasıl algılayacaksın? Şimdi bunun sadece titreşimlerle bunu algılamak biraz zor olmaz mı? Bir de bu araçlar yani ne zaman pazara sunulur, ne zaman gelir? Bunu soracaktım. Bir de ben detaylı bilgi için NFP ile iletişime geçmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?
Şimdi Ali sorunun ilk bölümünü cevaplayabilirim. NFP kendisi arabayı satmıyor. O sebeple onlarla iletişim kurma meselesi ya gereği olmayabilir. Amaçları hani otonom araba teknolojisini etkilemek yani. Başta diğer şirketlerin çıkarabileceği otonom teknolojiyi hani biz de buradayız demek, etkilemek yani. Onun için böyle bir şey. Kendileri araba çıkarıp satmayacaklar. Yani gelecekte olan teknolojilerin derecelerini, diğer şirketlerin teknolojilerini, arabalarını bu teknolojiye sokmak amaçları yani. Böyle farkındalık yaratmak. Şimdi sorunu çevirelim Mikail. Misafirimizden bir soru geldi. Onu çevirmek istiyoruz. Bir sorunsundan bir tanesi beni de ilgimi çekti. Ben o yüzden sormak istiyorum. Diğerini cevapladık. Şimdi engellerden sakınmak mesela, tamam onlar okey, titreşimle yapılabilir. Ama mesela hareket eden daha dinamik bir araçtan sakınmak, bu aracın etrafından dolanmak mümkün mü bu teknolojiyi kullanarak? Onu sorayım. Yani diyelim otobüs mesela. Cevaplayayım bu soruyu. Bu videoyu izlerseniz Rikubo'nu mesela bir kamyon etrafından arabayı sürüyor mesela. Bunu yapmak bu teknolojiyle mümkün. İki şey önemli burada. Bir tanesi birçok insan bu soruyu soruyor tabii. Hani ya şey olursa diyelim. Ya kör bir sürücü, işte kör şoför bir çocuğa çarpmak üzereyse ya da ne bileyim yan yana park etmiş iki arabanın arasında bir çocuk var diyelim, siz de oradan geçiyorsunuz. Yani şöyle diyorlar ya, eğer görürlerse bu insanlar hani bir sorun olmaktan çıkar diye düşünüyorlar, ama bu şöyle söyleyeyim yani, ya insan aslında hani bu engellerden sakınma olsun. Yani şöyle söyleyeyim, görenler için de bu bir aynı sorun. Yani görenler için de sorun, körler için de sorun. Şöyle söyleyeyim, bu aynı bundan sakınmak, bu engellerin etrafından dolaşmak bir herkes için problem. Ya yani şöyle söyleyeyim, dürüst bir cevap vereyim bu soruya. Şöyle söyleyeyim, yani görenler şey yaparken, araba kullanırken bunların bir tepkime süresi var, bir tepkime hızı var. Onlar yöntemler geliştiriyorlar ama körler bunu yapamıyor tabii. Bir araba gördüklerinde diyelim, bir otobüs gördüklerinde ya bu teknolojiyi ya görenler kadar dinamik bir şekilde kullanamayabilirler. Ama mesela bu teknolojiyi kullanmaya başladıklarında ve kendilerine eğittiklerinde bu teknolojinin kullanımı alanında bunu daha rahat yapabilirler. Yani tabii daha farklı yöntemler var bu sorunu çözmek için. Şöyle söyleyeyim, körlerin mesela birçok ya diyelim taktil dokunsal grafikler var mesela. Körlerin buna erişimini sağlamak istiyoruz. Bunu temsili bir şekilde öğretmek istiyoruz mesela körleri. Ya mesela körlerin başka yetenekleri de olması gerekiyor. Buna erişebilmeleri için. Mesela diyelim, şöyle söyleyeyim, birine bir haritayı verdiğinizde o haritayı yorumlayamıyor. Ama biz mesela körlere bir haritayı verip o haritayı direkt okumasını ya da bir arabayı verip kullanmasını bekliyoruz. Ama bu teknolojilerin bir öğrenme süreci var. Bu öğrenme süreci herkesin dahil olduğu bir süreç. Görenler kendi yöntemlerini kullanıyorlar, körler kendi yöntemlerini kullanıyorlar ve bu yöntemlerle bu teknolojileri kullanarak, bu teknolojileri uyarlayarak bence bunu yapmak mümkün olacak, bu otobüslerin etrafından dolaşmak, bu engellerden sakınmak. Engin Yılmaz'dan sorumuz var. Şimdi onun sorusunu alalım isterseniz.
Yes, you can. You won't be able to hear us though.
This is Engin from Turkey. Actually, we chatted to you in 2011 in Blind Driver Challenge, and it was very good to see you again in this meeting.
Yes.
And my question is, actually, I am
Benim
wondering.
sorum şöyle, siz görmek çok güzel burada. Neden bu aracı, bu Blind Drive Challenge sorununu, aracını geliştirmeyi bıraktınız? Yani benim sorum, ya şöyle diyorsunuz, siz evet biz teknolojinin gelişimini kontrol, yani arabayı bizim sürmemiz gerekiyor. Yani bir kör olarak direksiyonun başında bizim olmamız gerekiyor diyorsunuz. Ama otonom araçlarda kontrol sizde olmuyor. Siz programa giriyorsunuz, yeri giriyorsunuz,
adrese giriyorsunuz. Arkanıza yaslanıyorsunuz. Araba sizi götürüyor. Ama ya bu güzel. Bu iyi bir çözüm ama şöyle söyleyeyim. Ben sizin söylediğinizin aksine bir şey bu. Yani siz çelişiyorsunuz kendinizde bunu söyleyerek. Neden bu teknolojiyi geliştirmeyi bıraktınız? Neden biz bu arabaları kullanmayalım bizzat? Yani bırakın otonom araçları. Ya gerçekten evet, o hız rekorundan bahsettiniz. Bu hız rekoru Dan Park'ın arabası genel bir araba mı, yani ana akım bir araba mıydı, yoksa kendi adaptasyon uyarlama yaptığı bir araba mıydı? Yani şimdi bunu, yani birçok güzel geliştirmelerden bahsettiniz. Birçok üreticiden bahsettiniz. Bunlar otonom araçlar geliştiriyorlar dediniz. Ya bunlar bizi dinliyorlar. Bizim geri bildirimlerimizi kale alıyorlar diyorsunuz. Ve çok güzel, evet. Ama şöyle söyleyeyim. Ne tür erişilebilirlik erişilebilirlik kazanımlarına ulaştınız? Yani neler, somut olarak neler yaptı bu üreticiler? Yani şimdi yeni otonom araçlarda ne tür erişilebilirlik özellikleri var? Dan Park'ın kişisel yani bireysel eforunu bir kenara bırakırsak. Evet, gerçek soruyu çok beğendim. O yüzden ya 2011'de biz bu Blind Driver Challenge'ı düzenlediğimizde bizim amacımız şeydi, hani dediğim gibi köylerin hani direksiyon başında olacağı bir araba yaratmak değildi. Ya yani bizim bu teknolojide rol almamızı aslında mümkün kılacak bir şey yapmak istiyorduk. Yani biz bu farkındalığı yaratmak istiyorduk. Biz bu endüstri içinde saygı kazandık. Yani bu ortaklıkları geliştirme konusunda bize çok yardım etti bu. Yani biz de burada izledik. Yani bunu demek istedik. Yani biz de burada izlemek istiyorduk bunu yaparak. Yani amacımız ulaştık. Tabii diğer erişilebilirlik teknolojilerinde geçersek sadece araba kullanma konusunda değil, yani otonomların diğer taraflarındaki teknolojileri de etkilemeye başladı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz durmak zorunda kaldık çünkü kaynak sıkıntısı. Yani kaynaklarımız kısıtlıydı, biliyorsunuz yani. Ya şu anki ana akım şeyleri varken yanında, yani tür ana akım teknolojisi varken biz farklı bir teknolojiye yatırım yapmalı mıyız? Ne kadar mantıklı olur yani? Köyleri direksiyon başına, görenler bile teknolojinin direksiyonun başından yavaş yavaş kalkacak yani. Böyle bir teknolojiyi köylerin erişimine sunmak ne kadar mantıklı olur, ne kadar fizibilitesi ne kadar iyi olur diye düşündük. Ya otonom araçlar gösteriyor ki, yani tüm teknolojiler bu teknoloji herkes için değişecek, herkes için otonom olacak. Yani buradaki karar basit. Yani biz yani sadece köylere özel bir şey yapmalıydık, yoksa ana akım teknolojileri etkileyecek bir konumda mı olmalıydık? Biz karar çok basitti burada. Yani biz bu teknoloji sadece köylüler için değil, herkes için değişecek. O yüzden de biz ana akım teknolojilerine katkıda bulunma yolunu seçtik. O yolda ilerlemeyi seçtik. Şimdi bizim bu Blind Driver Challenge'dan çıkardığımız bazı şeyler vardı, çıktılar vardı. Bu biz uzmanlığı bu ana akım teknolojileriyle birleştirme yoluna gittik. Dan şöyle söyleyeyim. Dan şöyle, yani bu algıyı değiştirmek için aslında çalışıyordu. Çünkü otonom araçlarının karşısındaki en büyük sorun bunların tasarımı değil, kamuoyu. Kamuoyu fikri, yani insanların ne düşündüğü. Bizim toplumu ikna etmemiz gerekiyordu. Körlerin de neler yapılabileceğini bildiğiyle alakalı, bilmesiyle alakalı. Yani bizim de kapasitemiz var. Yani biz de bu teknolojide söz sahibi olabiliriz. Yani bunu göstermemiz gerekiyordu. Yani toplumda biz de buradayız fikrini teşvik etmemiz gerekiyordu. Yani mesela şey demek istiyorduk biz. Yani bak, bu sadece burada bir kör araba kullanmıyor ama aynı zamanda bu arabayı geliştirenin kendisi de kör. Her şeyi kendisi tasarladı. Yani haklısınız. Yani biz körlerin direksiyon başında olmasını istiyorduk ama şimdi otonom araçların gelişim grafiğine baktığımızda körler ne yapacak? Görenler ne yapacak? Görenler de aynı şeyi yapacak. Sadece körler değil, görenler de otonom araçları kullanacak. Yani ana akım durum bu olacak. Şimdi biz de aynı şey yapacağız. Onlar da adresi girecek. Biz de adresi gireceğiz. Görenler de aynı şekilde eşit bir konuma sahip olacağız. Herkesin kullandığı bir teknolojide bizim de artık bir katkı, söz hakkımız olacak. Bizim de artık biz de ehil olacağız o teknolojiyi kullanmak. Zaten ehiliz. Bizim de araçlar bizim erişimimize sunulacak. Görenlerle aynı teknolojiyi kullanabileceğiz yani. Bizim bir eksiğimiz olmayacak burada. Öyle söyleyeyim. Ama teşekkür ederim. Güzel, güzel iki soruydu. Evet, harikaydı. Teşekkür ederim cevap için. Şöyle söyleyeyim o zaman. Ya biz size daha fazla zaman alabilir diye düşündük ama belki son bir soru daha alabiliriz çünkü tercüman yorulmaya başlamıştır yavaş yavaş. Son bir soru alabiliriz sizden varsa. Şimdilik herhangi bir soru yok ama eğer isterseniz Evet, bir soru geldi. Bir soru daha var. Ama Gökhan ve Ayşe, sizin ikinci sorunuz olacak bu.
Sorumun ikinci kısmını aslında kaynak sorununa da değinmişken orayı tekrarlamak istiyorum ben. Bu simülasyon aracı oyuna çevrilip, oyun bilgisayar oyunlarına çevrilip, bilgisayar oyunlarında körler yarışarak bir kaynak sağlanamaz mıydı projeye? Orayı özellikle sormak istiyorum.
Ya şunu merak ediyorlar. Ya şöyle bir soru, yani bu gelen soru, neden Driver Challenge'ın kendisi neden farklı bir patikaya yöneldiniz? Ya buna kaynak sağlamak, mesela bu simülasyon, bir simülasyon oyunu geliştirerek kaynak sağlayamaz mıydınız buna? Şöyle söyleyeyim ya. Şu an kullanabildiğiniz arabalar var, otonom araçlardan bahsetmiştiniz ama ben şunu da merak ediyorum. Neyse önce bir simülasyon ve kaynak bulma sorusuna bir cevap verelim ondan sonra. Evet, şöyle bilmediğim bir arkadaşım var, diyor ki yeterli zaman verirseniz ya da yeterli parayla her şeyi, her dünya sorunu çözebilirsiniz. Sadece gereken zaman ve para, yani bizim ama burada anahtar şey sonsuz para ya da sonsuz zamanımız yok. Yani yapabilirdik. Zamanımızı ve enerjimizi buna harcayarak bir gelir modeli yaratabilirdik. Kaynak toplama yöntemleri yaratabilirdik bu projeyi desteklemek için, ama daha önce dediğim gibi, yani ülkedeki herkes farklı projelerimiz var, farklı programlarımız var. Bunları eş zamanlı desteklememiz gerekiyor. O yüzden tüm kaynaklarımızı ya da o kadar fazla kaynağı bu projeye ayıramazdık. Yani tek bir yani. Eğer bunu yapsaydık diğer şeyleri kurban etmemiz gerekirdi. Yani diğer şeylerden fedakarlık etmemiz gerekirdi. Ya tabii hani bu simülatörü geliştirme fikri güzel bir fikir. Ama bu şey demek oluyor aynı zamanda. Yani bu altyapı geliştirmemiz gerekebilirdi. Bunun onarımı, bir simülatörlerin eğitim, ya işte diyelim eğitim süreci, işte ne bileyim, kör çocukları bu konuda eğitmek, kör yetişkinleri bu konuda eğitmek, ya bunun strateji, bunun eğitimi, bunun birçok farklı aşaması olurdu bunun. Ya o yüzden, yani şöyle söyleyeyim, ya birçok farklı kaynak, farklı programdan, farklı projeden enerji ve kaynak alırdı. O yüzden bu yola başvurmadık, yani öyle söyleyeyim. Umarım yani mantıklı geliyordur size. Evet, bir soru daha alabiliriz. Çok teşekkür ederiz yolladığınız için. Son bir soru Engin abi.
Sevda will have a question.
Şimdi Sevda'nın bir sorusu olacak. Herkese merhaba. Çok teşekkür ederiz bu fantastik sunumunuz. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizin sesinizi duymak da çok memnun ediyor beni. Ali Cendeniz, sizleri görmek de güzel burada. Benim iki sorum var aslında. İlk sorum Anıl. Şöyle söyleyeyim, sana sormak istiyorum bu soruyu. Şöyle söyleyeyim, gelecek tahminleriniz hakkında biraz daha detay alabilir miyiz? Mesela teknolojik gelişmeler, mesela yapay zeka teknolojilerinin yeri hakkında bazı gelişmeler var. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu konuda neler bizi bekliyor yapay zeka konusunda, yapay zekanın faydası konusunda bu konuda? Ya şöyle, ben de hayal ediyorum...
intensive traffic.
Okay. Ya diyelim yoğun trafikte araba nasıl kullanıyorlar? Mesela engeller falan. Mesela şöyle söyleyeyim. burada bir fırsat görüyor musunuz? Ya yani bu yapay zeka konusu ve hani trafik yoğunluğu konusu benim iki sorum olacak. Ya sorunuzu anlayıp anlamadığımdan emin değilim. Şöyle iki sorum var. Tekrar edeyim. İlk sorum, biliyorsunuz yapay zeka konusunda büyük gelişmeler söz konusu son dönemde. Bu yapay otonom ya da körlerin araba kullanma sürecine etkileyecek mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İkinci sorum da, yani benim şöyle gözümü canlandırıyorum, araba kullanıyorum diyelim. Yoğun trafikte nasıl oluyor bu iş? Yani bu konuda neler söylemek istersiniz? Ne söyleyebilirsiniz de? Ya arabamızı mesela yoğun trafikte kullanabilir miyiz sence? Global olarak baktığınızda. Ya şöyle söyleyeyim. Bu konuya karar verici olarak katılabilir miyiz? Karar süreçlerine girebilir miyiz? Okey, şöyle söyleyeyim. Otonom araç teknolojileri yoğun trafikte çok ilaç gibi olacak. Öyle söyleyelim. Çünkü birçok farklı kaza sürücüler yüzünden çıkıyor, sürücüler yüzünden oluşuyor. Sabırsız sürücüler yüzünden birçok kaza oluyor. O yüzden otonom araçlar bu kazaların ihtimalini çok düşürecek ve araçlar birbirlerine konuşabilecek, iletişim kurabilecek ve yoğun trafik nerede bunu anlayabilecekler ve bu karar burada trafikten sakınmak için karar verebilecekler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazen bir şey kontrol etmenin en iyi yolu yani sizden daha zeki ya da daha iyi, bu işi daha iyi bir yapabilecek birine davet devretmek. Yani bu otonom aracı yapay zekaya devretmek hepimiz için hayırlı olacak. Öyle söyleyeyim. Hepimiz için. Şöyle söyleyeyim. AI konusuna geçecek olursak birçok farklı dinamik konu tarafta kullanılıyor. Birçok farklı otonom araçta kullanılıyor. Şöyle söyleyeyim. Bu inovasyon otonom araçlara özgü bir şey değil yapay zekanın kullanım alanı. Yapay zeka ya da diğer teknolojiler, şu an geliştirilmekte olan diğer teknolojiler, robotik mesela, sadece yapay zeka değil ya da ne bileyim üretim konusundaki teknolojiler olacak. Yapay zekanın da tabii burada bir etkisi olacak mesela. Ama aynı zamanda robotların da etkisi olacak bu otonom araçlara. Yani dediğim gibi geliştirilen her teknolojinin katkısı fazla olacak buraya. Öyle söyleyeyim yani. Ama otonom araçları düşündüğümüzde mesela itfaiyeleri düşünün mesela. İtfaiyeler daha tehlikeli yangınlara müdahale edebilecek. Çünkü içinde kimse olmayacak. Ya şöyle söyleyeyim. Ufukta yapay zeka şu an bebeklik çağını yaşıyor. Yapay zeka ve makine öğrenme kuramlarına, bunların kullanım alanlarını genişlettikçe çok daha fazla etkisi olacak bizim hayatımızda. Şu an basit fonksiyonları oluyor. Ne düşünüyoruz mesela siz? Daha fazla yıkıcı etkisi, daha iyi, birçok farklı etkisi, tahmin etmediğimiz birçok farklı aslında yararı olacak. Ya, yapay zeka konusunda Carl, senin sana çok fazla konuşma şansı vermedik ama belki yapay zeka konusunda sen de bir şeyler söylemek istersin. Şöyle söyleyeyim. Şu an yani bir yakında sohbeti bitirmek zorunda kalacağız. Artificial intelligence, yapay zeka konusunda senin düşüncelerini öğrenmek isteriz Carl. Sen ne dersin bu konuda? Tabii şöyle söyleyeyim. Yapay zekanın birçok farklı faydası olacak. Hala geliştirme aşamasında. Hala bebeklik tek çağını yaşıyor. Yani şu an emeklilik çağında. Şöyle söyleyeyim. Yapay zeka şu şekilde çalışıyor ya. Ya birçok farklı faydası bilinmiyor. Farklı konularda, farklı alanlarda kullanabileceğiz. Robotik alanında kullanabileceğiz. Bunların hepsinin otonom araçlarla bir kesişim noktası olacak. Ve hani şöyle söyleyeyim. Bunlar beraber çalışacak. Beraber çalışarak birçok imkansız olarak düşünülen şeyi mümkün kılacak. Mesela otonom teslimat araçları olacak. Otonom farklı servisi olacak ve bunların hepsinin birbiriyle konuşması gerekecek. Yapay zeka işte burada devreye girecek. Otonom araç mesela, diyelim bir otonom araç kullan. Otonom aracın içindesiniz. Diyelim mesela bir kamyon geliyor. Kargo diyelim, kamyonu, nakliye kamyonu, o da otonom. Yapay zeka burada devreye girecek ve birbirlerinin paralel olarak pozisyonlarını ayarlayacaklar. Burada çok etkili olacak. Birçok farklı alanda birçok farklı aslında faydası olacak. Mesela kamera tabanlı engel algılama, engellerden sakınma teknolojilerinde yapay zekadan yer alabiliriz. Birçok heyecan verici gelişme var bu teknolojilerle alakalı ufukta. Körler için, herkes için. Ve bunun yararı da şöyle söyleyeyim. Bu teknolojilerin, yani biz de bunlarla bu teknolojinin geliştirilmesinde rol alıyoruz. Yani bunların erişilebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ya herkes için erişilebilir olması tamam ama köyler için de erişilebilir olmasına uğraşıyoruz. Yani biz bu sürece doğrudan katılıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yani şu konuda bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Yapay zeka konusunda, yapay zekanın kullanım alanlarını düşündüğümüzde şöyle söyleyeyim. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Belki bazı alanlarda hala insanlara ihtiyaç duyacağız ama yapay zekayı kullanmaya başlayacağız. Buna dikkat etmek lazım. Bazı alanlarda hala insan yardımına, insan muhakemesine ihtiyaç duyacağız. Bu alanlarda yapay zekayı kullanmamak gerekiyor bence. İnsan elementini bu denklemden çıkarmak gerçekten gerekli mi? Onu düşünmek lazım. Hem insanlar hem yapay zekayı kullanmak gerekecek birçok alanda. Yani şöyle söyleyeyim, birbirimizle yani etkileşimi de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Toplumsal açıdan da bakmamız gerekiyor bu soru. İnsan hep olacak, yapay zeka da birçok alanda kullanılacak. Ya bunu duymak çok güzel. Körler de bu işin bir parçası. Bu sürece doğrudan katılıyorlar. İş ortağı olarak katılıyorlar. Ortak olarak katılıyorlar. Çok teşekkür ederim size, bize bu konuda son gelişmeleri aktardığınız için. Tabii gitmeden önce kendiniz eklemek istediğin bir şey var mı? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz güzel sohbet için. Ben de çok teşekkür ederim herkese. bu konu hepimizin ilgisini çeken bir konu. Önemli bir konu, hepimiz için önem atfeden bir konu. Önem adettiği için de çok teşekkür etmek istiyorum. Yani çocukluktan beri ben araba kullanmak istiyordum. Hepimizin çocukluk hayalidir herhalde araba sürmek. Yani umarım ileride deneyebilirim. Mutlu olurum denersem. Umarım bu mümkün olur. Çok teşekkür ederiz herkes için. Şu an 9.30, Türkiye'de saat 9.30. Amerika'da 2.30, öğlen 2.30. Herkese iyi geceler Türkiye'de. Amerika'daki herkese de iyi günler. Hepinize bunu mümkün kıldığı için çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
You're welcome. Bye.
Again. Thank you. Bye.
Goodbye.
Thank you very much.